Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 11. ayrım. Bay Marcos, burada kısa bir açıklama yapıp, Bay Vahdati'nin eşinden bundan böyle, Nila diye söz edeceğimi belirtmeme izin verin. Tabii böyle bir şeyin o zamanlar haddim olmadığını söylememe bile gerek yok. Kendisine böyle hitap etmem istenseydi bile, bunu asla kabul etmezdim. Ona her zaman benden beklenen hürmetle, Bibi sahip diyordum. Ancak bu mektubun amacına uygun olarak, protokolü bir yana bırakacak, ondan onu hep düşündüğüm şekilde söz edeceğim. Şimdi bunun mutsuz bir evlilik olduğunu baştan beri biliyordum. Çiftin arasında sevecen bir bakışma geçtiğine ya da sevgi dolu bir sözcük edildiğine nadiren tanık oldum. Onlar, aynı evi paylaşan, yollara ender olarak kesişen iki kişiydiler. Sabahları Bay Vahdati'ye geleneksel kahvaltısını sunardım. Bir dilim kızarmış nan, yarım kase ceviz, azıcık kakuyla eklenmiş, şekersiz yeşil çay ve bir adet haşlanmış yumurta. Yumurtayı deldiğinde sarısının akmasından hoşlanırdı. Başlarda bu özel kıvamı tutturamamak benim için ciddi bir endişe kaynağı olmuştu. Ben sabah yürüyüşlerinde Bay Vahdati'ye eşlik ederken Nila uyurdu. Genellikle öğlene hatta daha sonrasına kadar. O kalktığında ben, Bay Vahdati'nin öğle yemeğini çoktan hazırlamış olurdum. Bütün sabah günlük işlerimi görürken, Nila'nın oturma odasından verandaya açılan sürgü kapıyı iteceği anın özlemiyle kıvranırdım. Kafamda oyunlar oynar, o günkü görüntüsüne dair tahminlerde bulunurdum. Saçlarını toplayacak, ensesinde topuz mu yapacaktı yoksa bugün saçlarını açık omuzlarına dökülür halde mi görecektim? Güneş gözlüğü takacak mıydı? Sandaletimi yerleyecekti? Şu kemerli mavi ipek sabahlığı mı seçecekti yoksa iri, yuvarlak düğmeleri olan, morumsu kızıl olanı mı? Sonunda ortaya çıktığında bahçede bir şeylerle meşgul olur, arabanın motor kapağını siliyormuş ya da yabani gülleri suluyormuş gibi yaparken, sürekli onu gözetlerdim. Güneş gözlüğünü yukarı itip gözlerini ovuşturmasını ya da saçındaki lastik bandı çıkarıp başını geriye attığında o gür, siyah buklelerin dalgalanışını, çenesini dizlerine dayayıp oturmasını, gözlerini bahçeye dikip sigarasından isteksiz nefesler çekişini ya da bacak bacak üstüne attığında bir ayağını aşağı yukarı sallamasını izlerdim. Bu hareketi aklıma can sıkıntısını, huzursuzluğu, belki de güçlükle denetlenebilen hınzırca bir pervasızlığı getirirdi. Bay Vahdati ara sıra onun yanında olsa da çoğunlukla değildi. Günlerinin çoğunu eskiden yaptığı gibi üst kattaki çalışma odasında okuyarak, bir şeyler çizerek geçiriyordu. Evlenmiş olması gündelik alışkanlıklarını neredeyse hiç değiştirmemişti. Nila ise vaktini yazarak geçiriyordu. Ya oturma odasında ya da verandada. Elinde kalem, kucağında yere saçılan kağıt desteleri ve olmazsa olmaz sigaraları. Akşamları onlara yemek servisi yapıyordum. Her ikisi de yemeklerini manidar bir suskunlukla, gözlerini pilav tabağına dikmiş bir halde yer, sessizliği yalnızca bir teşekkür ederim mırıltısı ya da porselene değen çatal kaşığın şıngırtısı bozardı. Haftada bir ya da iki kez Nila'yı bir paket sigara, bir kutu yeni kalem, yeni bir not defteri ya da makyaj malzemesi almaya götürürdüm. Ona şoförlük yapacağım saati önceden biliyorsam, mutlaka saçlarımı tarar, dişlerimi fırçalardım. Yüzümü yıkar, parmaklarımı soğan kokusundan kurtarmak için bir dilim limonla ovar, takım elbisenin tozunu silkeleyip ayakkabılarımı parlatırdım. Bu zeytin rengi takım aslında Bay Vahdati'nin eskilerindendi. Bundan Nila'ya bahsetmediğini umuyordum. Ancak söylemiş olabileceğinden kuşkulanıyordum. Kötülükten değil, yalnızca Bay Vahdati'nin konumundaki insanlar, böylesi küçük, önemsiz şeylerin benim gibi birini ne kadar utandırabileceğinin pek farkında olmadıklarından. Bazen rahmetli babamdan kalma kuzu derisi kasketi bile taktığım oluyordu. Aynanın karşısına geçer, kasketi bir o yana, bir bu yana yatırıp dururdum. Kendimi Nila'ya beğendirme gayretini öyle bir kaptırırdım ki, burnuma bir eşek arısı konsa, beni varlığından haberdar etmek için sokması gerekirdi. Bir kez yola çıkınca, hedefimize az buçuk dolambaçlı yollardan ulaşmaya, yolculuğu, onunla geçirdiğim zamanı, bir dakikalığına da olsa uzatmaya çalışırdım. Bazen de iki dakikalığına, Ama kuşkulanır korkusuyla asla daha fazla değil. Arabayı sürerken iki elimle direksiyonu kavrar, gözlerimi doğruca yola dikerdim. Kendimi sıkıca denetlemeyi öğrenmiştim. Bana hitap etmediği sürece dikiz aynasından ona asla bakmazdım. Arka koltuktaki varlığıyla, bedeninden yayılan çeşitli kokularla yetinmekten hoşnuttum. Pahalı sabun, losyon, parfüm, sakız, sigara kokusu. Bu çoğu zaman ruhumu kanatlandırmaya yeterdi. İlk sohbetimizi de arabada yaptık. Benden bir şey getirmemi ya da yapmamı istediği sayısız konuşmayı saymazsak, ilk gerçek sohbetimizdi. İlaç alması için onu eczaneye götürmekteydim, sordu. Köyün nasıl bir yer Nebi? Adı neydi? Şadba Bibi sahip. Şadba, evet. Nasıl bir yer anlatsana. Anlatacak pek bir şey yok Bibi sahip. Diğer köyler gibi işte. Aa, mutlaka değişik, farklı bir yönü vardır. Dışarıdan sakin görünüyordum ama içim dolu dizgindi. Onun ilgisini çekecek, hoşuna gidecek bir şey, zekice bir acayiplik bulabilmek için kıvranıyordum. Yararı olmadı. Benim gibi biri, bir köylü, küçük bir yaşamı olan küçük bir adam, onun gibi bir kadının beğenisini kazanacak ne söyleyebilirdi ki? Üzümlerimiz muhteşemdir dedim ve söyler söylemez de kendimi tokatlamak istedim. Üzüm mü? Öyle mi dedi dümdüz bir sesle. Gerçekten çok tatlıdırlar. Ya, içten içe ölüp ölüp dirilmekteydim. Koltuk altlarımın nemlendiğini hissettim. Hele bir üzüm cinsi vardır ki diye sürdürdüm ansızın kuruyan ağzımla. Bir tek Şadba'da yetiştiğini söylerler. Çok gevrektir. Anlıyor musunuz? Kütür kütür. Son derecede narindir. Bir başka yerde, en yakın köyde bile yetiştirmeye kalkışsanız tutmaz. Kuruyup gider. Yok olur. Şadbağlılar, üzümün üzüntüden öldüğünü söyler ama tabii ki doğru değil bu. Mesele toprakla ve suyla ilgili. Fakat bizimkilere göre nedeni budur Bibi sahip, keder. İşte bu çok tatlı Nebi. Dikiz aynasına çabucak bir göz attım ve camdan dışarıya baktığını gördüm. Ama aynı zamanda dudaklarındaki belli belirsiz gülümsemeyi andıran kıvrılışı da gördüm ve rahatladım. Bundan cesaret alarak şöyle dediğimi duydum. Size bir öykü daha anlatabilir miyim Bibi sahip? Elbette. Çakmak çıtırdadı. Arka koltuktan yükselen duman bana doğru süzüldü. Şadba'da bir mollamız var. Her köyün bir mollası vardır elbette. Bizimkinin adı Molla Şekip. Bir sürü hikaye bilir. Kaç tane bildiğini sorsanız söyleyemem. Ama hep söylediği bir şey vardır. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir Müslümanın avucuna bakarsanız çok şaşırtıcı bir şey görürsünüz. Hepsinde aynı çizgiler bulunur. Bunun anlamı mı? Anlamı, bir Müslümanın sol elinin ayasındaki çizgiler, Arapça 81 rakamını, sağ ayasındakilerse 18 rakamını oluşturur. 81'den 18'i çıkarınca kaç eder? 63. Yani Allah rahmet eylesin, peygamberimizin öldüğü yaş. Arka koltuktan alçak bir kıkırtı duydum. Her neyse, bir gün bir gezgin köyden geçiyormuş. O akşam yemeğini adet olduğu üzere, tabii ki Molla Şekip'le birlikte yemiş. Bu öyküyü dinleyen gezgin biraz düşünmüş, sonra şöyle demiş. İyi de Molla sahip, saygısızlık etmek istemem ama bir keresinde bir Yahudi ile tanışmıştım ve onun avcunda da aynı çizgiler vardı. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Bunun üzerine Molla şu yanıtı vermiş. Bu Yahudi kalben Müslümanmış demek. Kadının ansızın patlayan kahkahaları sayesinde günün geri kalanını rüyadaymışçasına geçirdim. Tanrı şu kafirce sözlerimi bağışlasın ama kendimi doğruca cennette bulmuştum sanki. Kitabın dediği gibi, altından ırmakların aktığı, meyvelerin, tatlı gölgelerin daim olduğu cennet bahçesinde. Beni böylesine büyüleyen şey yalnızca güzelliği değildi Bay Marcos. Gerçi başlı başına o bile yeterdi ya, neyse. Hayatımda Nila gibi bir genç kadınla hiç karşılaşmamıştım. Yaptığı her şey, konuşma şekli, yürüyüşü, giyinişi, gülümseyişi benim için bir yenilikti. Bir kadının nasıl davranması gerektiğine ilişkin kafamdaki tüm kavramları alt üst ediyordu. Zahit gibilerin şiddetle kınadığı ve tabii ki sabırında, daha doğrusu köyümdeki bütün erkeklerle kadınların da ayıplayacağı bir tavırdı onunki. Farkındaydım. ama bence onun zaten var olan müthiş cazibesini ve gizemini arttırıyordu. Kısacası, kahkahası o gün vazifelerimi yerine getirirken kulaklarımda çınladı durdu. Daha sonra öteki hizmetkarlar çay içmeye geldiklerinde kendi kendime sırıttım. Onların kaba saba gülüşlerini, Nila'nın kahkahasının tatlı şıngırtısıyla bastırdım. Anlattığım zekice öykünün ona şu mutsuz evliliğinde küçücük de olsa bir teselli sağladığını düşünüp kendimle gururlanıyordum. O sıra dışı bir kadındı. Ben de o gece yatağa belki de kendimin de sıra dışı olabileceği duygusuyla girdim. İşte Nila bende böyle bir etki yaratıyordu. Kısa bir süre sonra her gün sohbet etmeye başladık. Genellikle de öğlene doğru. Verandada kahvesini yudumlarken. Şu ya da bu işle meşgulmüş numarasıyla etrafta oyalanırdım. Sonra bir de bakardım, ya ona bir fincan yeşil çay sunarken ya da elimdeki küreye dayanmış dururken onunla konuşuyorum. Beni seçtiği için kendimi ayrıcalıklı hissediyordum. Oradaki tek hizmetli ben değildim ki. Daha önce bahsettiğim şu törebilmez Hödük Zahit'ten başka, haftada iki kez çamaşır yıkamaya gelen çift gerdanlı Hazara kadın vardı. Ama Nila benimle hoşbeş etmeyi yeğliyordu. Onun yalnızlığını dağıtan, kocası dahil tek kişinin ben olduğuma inanıyordum. Çoğunlukla o konuşurdu. Bu da bana uyardı. Öykülerini aktardığı kap olmaktan hoşnuttum. Örneğin babasıyla Celalabad'a yaptığı bir av gezisini, haftalarca cam gözlü geyik ölüleriyle dolu kabuslar gördüğünü anlattı. Çocukken, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce annesiyle Fransa'ya gittiklerini anlattı. Oraya varmak için hem trene hem de gemiye binmişlerdi. Tekerlerin sarsıntısını, nasıl da kaburgalarında hissettiğini tarif etti. Çengellerden sarkan ve kompartımanları ayıran perdeyi, buharlı makinenin ritmik pofurtusunu, saldığı ıslığı çok iyi anımsıyordu. Evvelki yıl babasıyla Hindistan'da geçirdiği 6 haftayı çok kötü hastalandığını anlattı. Ara sıra sigarasının külünü bir fincan tabağına dökmek için döndüğünde ona çabucak bir göz atıyordum. Kırmızıya boyanmış ayak tırnaklarına, tüyleri alınmış baldırlarının altınımsı parıltısına, ayağının yüksek kemerine ve tabii ki o dolgun, kusursuz göğüslerine. Bu dünyada bu göğüslere dokunmuş, onunla sevişirken bu göğüsleri öpmüş erkekler de var demek diye düşünüyordum inanmazlıkla. Bunu yaptıktan sonra insanın hayatında yapacak ne kalıyordu ki? Dünyanın zirvesine çıkmış bir erkek daha nereye gidebilirdi? Yüzünü yeniden bana çevirdiğinde gözlerimi kaçırmak, güvenli bir noktaya sabitlemek büyük bir çaba gerektiriyordu. Nila zamanla rahatladı. Bu sabah sohbetleri sırasında Bay Vahdati'den yakınmaya başladı. Bir gün kocasını mesafeli, oldukça da kibirli bulduğunu söyledi. Bana karşı hep çok cömert, eli açıktır dedim. Bir elini boş ver dercesine salladı. Nebi lütfen, bunu yapmak zorunda değilsin. Bakışlarımı kibarca yere eğdim. Söylediği şey gerçeklerden çok da uzak değildi. Bay Vahdati'nin örneğin konuşma biçimimi düzeltmek gibi bir huyu vardı ve bunu öyle bir üstünlük havasıyla yapardı ki pekala kendini beğenmişlik olarak yorumlanabilirdi. Bazen odaya girer, önüne bir tabak tatlı koyar, çayını tazeler, masadaki kırıntıları temizlerdim. O ise varlığımın farkına bile varmaz, gözlerini dahi kaldırmayarak önemsizliğimi vurgulardı. Sürgü kapıdan içeriye süzülen bir sinektim sanki. Ancak sonuçta aynı mahallede yaşadığımız, daha önce yanında çalıştığım, bazı insanların hizmetkarlarını sopayla, kemerle dövdükleri düşünülecek olursa, önemsiz bir ayrıntıydı bu. Eğlence ya da macera duygusundan yoksun dedi kadın, keyifsizce kahvesini karıştırırken. Süleyman daha genç bir erkeğin bedenine hapsolmuş, arpacı kumrusu gibi düşünüp duran bir ihtiyar. Bu patavatsızlığa kaçan açık sözlülük karşısında biraz afallamıştım. Bay Vahdati'nin yalnızlıktan zerre kadar rahatsız olmadığı doğru dedim, özenli, diplomatik bir dil seçerek. Belki de annesiyle yaşamalı, ne dersin Nebi? Bence gayet iyi bir çift oluşturuyorlar. Bay Vahdati'nin annesi kentin bir başka kesiminde, zorunlu bir hizmetli ordusuyla ve çok sevdiği iki köpeğiyle yaşayan, iri, basbayağı haşmetli bir kadındı. Bu köpeklere aşırı düşkündü. Onları bırakın hizmetkarlarla eşdeğer tutmayı, kat be kat üstün sayardı. Bu küçük tüysüz çirkin köpekler her şeyden ürken, ödlek yaratıklardı ve insanın sinirlerini fena halde törpüleyen tiz bir havlayışları vardı. Nefret ederdim onlardan. Çünkü eve girdiğim an bacaklarıma atılır, umutsuzca tırmanmaya çalışırlardı. Nila ile Bay Vahdati'yi ne zaman yaşlı kadının evine götürsem, arka koltukta ağır, gergin bir hava estiğini görür, Nila'nın alnındaki acılı derin kırışıktan kavga ettiklerini anlardım. Annemle babamın kavgalarını anımsıyorum. İkisinden biri açık, kesin zaferini ilan etmeden kavga sona ermezdi. Bu onların tatsızlıkları mühürleme, nihai bir kararla önünü tıkayıp bir sonraki güne sızmasını engelleme yöntemleriydi. Vahdati çiftinde iş böyle değildi. Onların kavgaları daha çok bir dağılmayla, bir bulaşmayla son buluyordu. Tıpkı suya damlatılan bir damla mürekkep, geride kalan bir süre oyalanan bir leke gibi. Yaşlı kadının bu evliliği onaylamadığı, Nila'nın da bunu bildiği sonucuna varmak için zeka akrobasileri yapmaya gerek yoktu. Nila'yla sohbetlerimiz sürerken onunla ilgili bir soru kafamda yankılanıp duruyordu. Neden evlenmişti Bay Vahdati ile? Soracak cesaretim yoktu. Mahremiyete öyle fütursuzca dalmak doğama aykırıydı. Tek çıkarabildiğim sonuç şuydu. Bazı insanlar, özellikle de kadınlar için evlilik, böyle mutsuz bir evlilik bile, daha büyük bir mutsuzluktan kaçış yoluydu. Bir gün, 1950 yılının sonbaharında Nila beni çağırdı. Beni Şadbağ'a götürmeni istiyorum dedi. Ailemle tanışmak, nereden geldiğimi görmek istiyordu. Bir yıldır ona hizmet etmeme, şoförlüğünü yapmama rağmen hakkımda neredeyse hiçbir şey bilmediğini söyledi. İstediği en hafif tabirle aklımı karıştırmıştı. Onun konumundaki birinin sırf hizmetçisinin ailesiyle tanışmak için kalkıp bir yerlere gitmesi, belli bir mesafe kat etmesi alışıldık bir şey değildi. Bir yandan da çelişik duygular içindeydim. Nila bana böylesine yakın ilgi gösterdiği için sevinçliydim elbette. Fakat endişeliydim de. Doğduğum yoksulluğu görecek olması beni huzursuz ediyor, evet, utandırıyordu. Bulutlu, kapalı bir sabah yola çıktık. Yüksek ökçeli ayakkabılar, şeftali rengi kolsuz bir elbise giymişti. Ama seçimine karışmak, aksini tavsiye etmek bana düşmezdi. Yolda köyle ilgili tanıdıklarıma, kız kardeşimle, Sabır'a, onların çocuklarına ilişkin sorular sordu. Adları ne? Büyüğü 9'una basmak üzere olan Abdullah. Öz annesi geçen yıl öldü. Dolayısıyla kardeşim Pervane'nin üvey oğlu. Kız kardeşi Peri ise 2 yaşında sayılır. Pervane geçen kış bir oğlan doğurdu. Adı Ömer'di. Ama bebeği 2 haftalıkken kaybettiler. Nedeni? Nedeni kış bibi sahip. Kış bizimki gibi köylerin tepesine çöker ve her yıl rastgele 1-2 çocuk seçer. Elinizden tek gelen, sizin eve atlaması için dua etmektir. Tanrım diye mırıldandı. Sıra neşeli haberde dedim. Kız kardeşim yine hamile. Köyde malum, arabaya doğru yalın ayak koşturan çocuk sürüsüyle karşılandık. Ama Nila arabadan indiği an çocuklar sessizleştiler. Azar yeme korkusundan olsa gerek, geri çekildiler. Oysa Nila büyük bir hoşgörü ve şefkat gösterdi. Diz çöküp gülümsedi. Her biriyle konuştu. Ellerini sıktı, kirli yanaklarını okşadı. Su yüzü görmemiş saçlarını karıştırdı. İnsanların onu görmek için toplandığını görünce utandım. Çocukluk arkadaşım Beytullah damın kenarından aşağıya bakıyordu. Erkek kardeşleriyle birlikte. Kargalar gibi yan yana dizilip çömelmiş, nasvar tütünü çiğnemekteydiler. Babası Molla Şekip ise aksakallı 3 ihtiyarla bir duvarın gölgesinde oturmaktaydı. Bir gayret tesbih çeken adamların hiç ihtiyarlamamış gözleri, hoşnutsuz bir ifadeyle Nila'ya ve çıplak kollarına dikilmişti. 11. ayrımın sonu. Sayfa 92. Devamı 12. ayrımda.